Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Güne Bakış'a hoş geldiniz. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tüm kamuoyunun, tüm Türkiye'nin dönüp baktığı, kararın ne çıkacağını çok merak ettiği bir duruşmaydı, bir davaydı bu. Ancak maalesef kamuoyunda yargıya olan güvenin perçinlendiği değil, zedelendiği bir dava oldu bu, bir karar oldu bu. Özellikle kadın cinayetleri konusunda kamuoyunun yargıya olan güveni oldukça sarsıldı. Çünkü mahkeme heyeti sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirdi. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'sa suç delillerini gizleme suçlamasından beraat etti. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı hattımızda, avukat Rezan Epözdemir bizimle birlikte. Rezan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ben kamuoyunda yargıya olan güvenin zedelendiği, özellikle kadın cinayetleri konusunda zedelendiği bir karar oldu diye açılış yaptım. Siz Pınar Gültekin'in avukatı, ailesinin avukatı olarak bu kararı tüm Türkiye kamuoyu açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Açıkçası ben 15 senedir bu alanda çalışıyorum. Sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. Ünal Karabulut cinayetinden beri bu alanda çalışıyoruz, biliyorsunuz. Yani hiç böyle bir karar beklemiyordum. Tam bir hukuk kararı olarak nitelendiriyorum bu kararı. Bugün Muğla'da adalet ölmüştür çok net bir şekilde. Yani bir yandan kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle birlikte yeknesak, homojen bir mücadele yapalım diyoruz. Sivil toplum örgütleri, demokratik örgütleri, yazılı, görsel, basın, iletişim araçları, parlamento, yargı uygulamacılar, akademisyenler, diğer taraftan da kadına şiddeti, kadın cinayetlerini meşrulaştıran, yüreklendiren, bu neviden kamu vicdanı rahatsız eden kararlarla karşılaşıyoruz. Tam bir hukuk garabeti olduğunu düşünüyorum. Başsavcılık tesis hakkında mütalasında Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı'nın tasarlayarak canavarca isteme eziyet çektirerek ağırlaştırılmış müebbetini diğer sanıklar Selim Avcı, Ayten Avcı, Şükrü Yılan Orhan ve Eda Karagün'ün ise suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçundan 5 yıla kadar hapisle mahkum edilmesini esas hakkındaki mütalasında özellikle betimlemişti. Masayı mahkeme çok ilginç bir şekilde cinayete iştirakla yargılanan, eylem üzerinde ortak katil niyeti olan müşterek sahil konumundaki Mertcan Avcı'yı beraat kararı verdi. Diğer 4 sanığa da keza suç delillerini yok etme ve değiştirmeden beraat kararı verdi. Cemal Metin Avcı bakımından ise tamam, davet mahiyetinden hafif tarih indirilmesinden zorlaştırmış bir çözümünü 23 yıllık bir ceza verdi. Karar bu yönüyle bu haliyle kesinleşirse şartla salı verme ve denetim serbestlik tedbiri uygulandıktan sonra önce odunla sonra benzinle diri diri genç bir kadını yakan, yarınlarını, umutlarını, hayallerini çalan, sonrasında üzerine beton döken, bir palet yardımıyla nehre atan bu cani 14 gün 4 ay gibi bir süre sonra henüz ıslah olmadan ne yazık ki topluma karışmış olacak. Bu da Türk yargısı adına utanç verici bir durum. Bugün burada hukuk garabeti mahiyetinde bir karar verildi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin evlen müzekkeriyle birlikte bir cinayet meşrulaştırmaya, toplum nezdinde anlatılabilir kılınmaya çalışılıyordu baktığımız zaman. 2 yıl boyunca ne yazık ki maddelerin özel hayatı sorgulanıp, yargılanıp kamuoyuna ifşa edilmeye çalışıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen müzekere cevabı böyle bir görüntü, kayıt, fotoğraf, video olmadığını ortaya koydu. Soruşturma aşamasında ayrı bir haksız tahrik savunması, konuşturmada ayrı, mahkemede ayrı, birbiriyle çelişen 3 ayrı haksız tarih savunması yaptı sanıklar. Bununla da yetinmediler. Ezber kurgu mahiyetinde cezai müddetine yönelik savunmalarda bulundular. Türkiye'de kimse inanmayacağı, hüküme esas alabileceği bir savunma silsilesini ezber ve kurgu savunmayı haksız tarih iddialarını salt sarık ifadesini kutsayarak mahkeme hükmüne esas aldı ve haksız tarih uygulamasıyla ağırlaşmış müebbet hapsi 23 yıla indirdi. Düşünün ki diri diri yakılan, üzerine beton dökülen, nehre atılan bir genç kadın ailesi o enkazın altında kalmış ve mahkeme 5 sene beraat verip bu cinayede unharca vahşici insanın olmamasına ait bir cinayet işine bu cinayede 23 yıla hapis cezası veriyor. Tek kelimeyle bir hüküm kararet ediyor. Ama biz sonuna kadar hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Akademi özgürlüğümüzü kullanacağız. Hukuk devletinin gereği olarak istinaf ve yargıtay dair bütün aşamalarda görevimizi tam ilgili ifade edeceğiz. Gerekirse insan uluslararası hukuk kaynaklı bütün hukuk yollara da başvuracağız. Er veya geç maddi gerçeğin ortaya çıkacağını, adaletin tecelli edeceğini ve kamu vicdanını rahatlatacak hakkaniyetli bir karar iflas edeceğini umut ediyoruz.
Bundan sonra istinaf süreci bekleniyor. Anladığım kadarıyla bu halde kesinleşirse dediniz, kadın cinayetlerini meşrulaştıran bir karar olmuş olacak. İstinaftan beklentiniz, yani bundan sonraki süreçten beklentiniz nedir Rezan Bey?
Vallahi bu karar garabet mahiyetinde, cinayetten yoksulleştirici bir karar. Bu karar kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Başsavcılık da bizim birlikte karara itiraz edecek bir yönetmenin. Sadece biz değil. İstinaf mahkemesinin bu yanlıştan döneceğini umut ediyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye'de profesyonel kadın katilleri türedi. Cinayetin öncesini, cinayet esnasını, sonrasını ilmik ilmik çalışıp ezberleyen, kurgulayan, organize ve senkronize eden bir kadın katilliği kurumu ve müessesesi itaat edici Türkiye'de bu kararda kadın katillerini umarca başlıca bu cinayet işlenen insanları yüreklendiren bir karar oldu. Bu yanlışın bir yerden dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu bir silah mahkemesi maddi gerçeği ortaya çıkaracak. Adalet tecelli edecek bir karar verir.
Biliyorum vaktiniz kısıtlı Rezan Bey. Son sorum. Evet. Şimdi aslında bu süreçte siz de belirttiniz. Sanığın ifadeleri her duruşmada gündem olmuştu. Hatta İstanbul Sözleşmesi'nden iyi ki çıkıldı dahi demişti. Türkiye'nin Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden fesih kararının ardından. Sizce İstanbul Sözleşmesi kaldırılmasaydı ve uygulansaydı bugün bu karar karşımıza çıkar mıydı? Yani tabii ki biraz hukuk...
İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile şiddetin önlenmesine dair temel bir insan hakları meclidir. Biz yıllardır İstanbul Sözleşmesi'nin çünkü uyarlanmasını bekliyoruz. Konuda da ben çok mücadele veren çalışan bir hukukçu olarak çoğu zaman İstanbul Sözleşmesi'ni altyazı yaparak senelerde bu konu haline getirilmesine dair müktesebatın buna özgürlenmesine dair çalışmaları şekillendirmesini bekliyoruz. Daha sonra İstanbul Sözleşmesi'nden bir daha katılmaya çıkıldı. Nefri İstanbul Sözleşmesi'nin altında 284 sayılı kanun bir mükemmel kadının tipleştiren erkek bilemen toplum ve odal yapıyor. Ne yazık ki ne yazık ki temel mesele bu. Bu eril değil. Bunu terk etmeden, erkek bilemen toplumun bir odal anlayışı bertaraf etmeden, bunun ötekiliğinin tabii bertaraf etmek, sorunlar ciddi bir çocuk, ciddi kaynağında kutmak için bu perspektifi bakmamız lazım. Tabii ki bir yere yola daha uygulamaları, bu günler
Avukat Rezan Ep Özdemir, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Rezan Ep Özdemir önemli noktaların altını çizdi. Ne dedi? Kadın cinayetlerini meşrulaştıran, katillere güç veren bir karar bu dedi. Bir hukuk garabetidir dedi. Hukuki süreç bitmiş değil. Umuyoruz bu dava böyle kapanmaz diyelim. Ve Ankara'da yaşanan bir başka skandal görüntülere gidelim. Birkaç gündür sosyal medyanın gündeminde medyaskop kayıt altına almış, kamuoyuyla paylaşmıştı bu görüntüleri. Neydi onlar? Somalili Muhammed Abdullah'ın Ankara Kızılay'da işlettiği dükkana tabela asılması sırasında Mustafa Yeneroğlu'yla Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'yla bir polis amiri arasında geçen o konuşma çok konuşuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Mustafa Yeneroğlu hakkında, konu hakkında açıklama yaptı. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili ifadelerini kullanmıştı. Bugün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeneroğlu'na yönelik saldırılar ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklaması hakkında basın toplantısı düzenledi. Babacan, dünkü ipe sapa gelmez açıklama kurumların nasıl çürütüldüğünün göstergesidir dedi.
Yasal bir iş yerinden bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Görüntüleri hep beraber izledik. İnsanların iş yerini, ekmek kapısını taciz eden, sözüm ona bir memurun, hem oradaki işletme sahiplerini hem de hukuku korumaya çalışan vekilimizi hedefleyerek terbiye sınırlarını nasıl aştığını hep beraber videolarda uzun uzun izledik. Polisimize sen yık geç, hukuk arkadan gelir diyen, ayağını kırın sorumlusu benim diyen kişi bu teşkilatın şu anda başına görevlendirilmiş durumda. Ama müsebbip belli. Ben huzurunuzda buna sebep olan kişiye seslenmek istiyorum. Evet, Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Siz ve size bağlı bakan ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer değildir. Bir çift sözüm de buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına olacak. Sayın Şentop, siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi, bir milletvekili bir memur tarafından açıkça hakarete uğramıştır. Bırakın seçilmiş bir milletvekilini, herhangi bir vatandaşımızın böyle bir hakarete uğramasına karşı sessiz kalamayacak bir makam sizin makamınız.
Işık Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci doçent doktor Seda Demiralp bizimle birlikte, Yetkin Report yazarı. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
Hocam, hafta sonuna damgasını vuran hem bu görüntülerdi hem de Bülent Arınç'ın aslında geçtiğimiz haftaya tamamıyla damgasını vuran diyebiliriz. Kral çıplak çıkışıydı. Türk Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşmada kral çıplak demenin zamanıdır dedi Bülent Arınç. Bu sözler tabii Adalet ve Kalkınma Partisi kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdiği için oldukça ses getirdi ve konuşuldu. Aslında biraz işin sizinle akademik boyutunu konuşmak isteriz. Sonuçta 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve herkesçe kabul edilen son döneminde oldukça otoriterleşen bir iktidar Türkiye'yi yönetiyor diyoruz. Biraz bu tip iktidarlar içerisinde itirazlar nasıl dile getirilir, nasıl sonuçlanır? Bunları konuşmak istiyoruz. Yetkin Report'taki son yazınızdan hareketle tabii. İlk olarak şunu sormak isterim hocam. Otoriter iktidarlarda iktidar içi muhalefet refleksi nasıl olur, nasıl sonuçlar doğurur? Bu muhalefetin nedenleri, iktidar içi muhalefetin nedenleri hangi dinamiklerle ortaya çıkar? Biraz sizden dinleyelim hocam.
Tabii. Öncelikle ne tip bir otoriter sistemden, ne tip bir otoriter iktidardan bahsettiğimizi netleştirmek gerekiyor. Çünkü farklı tip otoriter sistemlerde bu iç eleştiriler farklı sıklıklarla ve farklı etkileri sahip olabiliyor. Daha yani 80'lerde daha çok askeri tip otoriter sistemler varken 90'lar ve 2000'lerde daha seçimli otoriter sistemlerden bahsetmeye başladık mesela. Ve daha çok bir partinin fazla dominant olduğu, diğer partilerle çok asimetrik ilişkisinin olduğu ve o parti içinde de bir liderin diğer parti üyelerine göre çok fazla dominant olduğu ve yine parti içi ilişkilerin çok asimetrik olduğu tek adam sistemleri ya da tek parti sistemlerinde iç eleştiriler son derece az ve olduklarının da etkisi görece az oluyor. Yani şöyle, bu tip partilerde bir arada olmak, bir yani parti içi üyelerin işbirliği içinde bir kooperasyon, koordinasyon içerisinde hareket etmeleri kendi lehlerine oluyor. Çünkü tüm özendiriciler ya da teşvikler partinin iktidarda kalması üzerine kurulu. Çünkü iktidarda olmanın getirdiği avantajlar, faydalar parti lideri tarafından tümüyle kontrol ediliyor ve bunların dağıtımı da parti içindeki veya parti destekleyen gruplara bir tek lider üzerinden olduğu için eleştirel bir pozisyonda olmak, partinin marjinde veya dışında kalmak çok maliyetli. Yani içeride olmak ve dışarıda olmak arasında çok fazla fark var. O yüzden partiyi iktidarda tutmak çok mühim bu tip partilerde. O yüzden eleştirilere pek fazla rastlamayız veya partiden ayrışmalara çok rastlamayız. Ayrışmalar olduğunda da bu partiyi çok fazla etkilemez. Ama zaman zaman görebiliyoruz. Peki niye görüyoruz? Gördüğümüzde bunların ne anlamı, nasıl anlamalıyız? Genelde iki sebepten oluyor bu tür eleştiriler. Birincisi gerçekten de parti üyesi samimi bir şekilde partiyi kendisi için, parti için kritik bir hatadan, iktidarı kaybetmeye giden hatalardan korumaya çalışıyor. Partinin yokuş aşağı gittiğini, hata ettiğini, böyle giderse iktidarı kaybedeceğini görüyor ve bunu durdurmaya çalışıyor. Çünkü partisinin iktidarda kalmaya devam etmesini istiyor. İkinci sebep de bu parti üyeleri için birinci tercih her zaman partilerin iktidarda kalmasıdır. Fakat ikinci tercihleri eğer bu olmayacaksa, partileri iktidardan gidecekse, aşağı yukarı bunu öngörmeye başlamışlarsa, o zaman kendi partileri yerine gelecek partinin, yeniden yeni iktidarın mümkün olduğunca demokratik bir yönetim izlemesini tercih ederler. Çünkü demokratik bir yönetimde kendileri daha iyi muamele göreceklerdir. Kendileri için iktidar sonrası daha güvenli bir alan, bir iktidar sonrası kariyer öngörebilirler eğer kendilerinden sonra ki iktidarın demokratik bir iktidar olacağını söylersek. O yüzden zaman zaman demokrasi çağrısı şeklinde eleştiriler görürüz bunlara. Ve aslında demokrasi eksikliğini eleştirirken veya demokrasiyi övücü sözler söylerken kendi partilerinde değil de aslında muhalefeti muhatap alarak konuşurlar. İktidara gelirse muhalefete çünkü demokratik bir çizgi ilerlemesini istedikleri için. O yüzden bu eleştirilerin genelde sebepleri bu ikisidir. Bir parti içi çözülmenin sinyali gibi düşünmek yanlış olur. Yani bir çözülme sonucu, yani eleştiriler ve muhalefet sonucu partilerin çözülerek çökeceğini düşünmek de yanlış olur. Tam tersini düşünmek gerekir. Yani parti iktidarı kaybediyorsa, kaybetmeye yaklaşmış da çözülmeler oluyordur. Çözülmeler yüzünden değil.
Evet hocam, son söylediğiniz önemli bir noktanın altını çizdiniz. Çünkü Bülent Arınç'ın bu açıklamasından sonra acaba devamı gelir mi? Bir çözülmenin başlangıcı olur mu soruları gündeme gelmişti. Yani bu tip iktidarlarda, iktidar içi eleştirilerde bu eleştiriler nedeniyle çözülme beklemek yanlış olur. Ağırlıklı eğilim zaten iktidarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı an çözülme başlıyor diyorsunuz.
Evet, nedensellik ilişkisi tersi yönünde oluyor.
Peki hocam, otoriter iktidarlarda, otoriter yönetimlerde değişim o iktidarın hangi evrelerinde nasıl yaşanıyor? Özellikle süre anlamında siz çok özel bir örneklerden, istatistiklerden bahsediyorsunuz. Biraz anlatır mısınız?
Evet, bu tip iktidarlar, yani tek adam veya tek parti iktidarları oldukça da uzun ömürlü oluyor. Farklı otokratik sistemlere göre aslında en dayanıklıları bunlar oluyor. Ve bunların değişim şansı, yani muhalefetin seçim yoluyla iktidarı bu partilerden alması, bu iktidarların ilk 20 yılında en yüksek seviyede oluyor. Çünkü bu süre içerisinde işte tüm partiler, tüm iktidarlar gibi bu partilerde başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli sorunlarla yıpranıyorlar. Bunlar sonunda, yani bu 20 yıl içerisinde fakat bu değişim olmazsa, o zaman empirik veriler bize gösteriyor ki bir iktidar değişimi ihtimali çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Ve bir 15 yıl kadar biz çok düşük seviyede görmeye başlıyoruz bu ihtimali. Ancak ondan sonra 35. seneden sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Onda temel sebebi artık o liderin benim siyaset yapamayacak yaşa gelmesinden ötürü.
Aslında hocam otoriter yönetimlerin tamamından bahsetmiyoruz burada. Siz özel tek parti ve tek kişinin hakim tek adam, olduğu
tek parti sistemleri.
Bu anlattıklarımız aslında tüm otoriter yönetimler için değil, otoriter yönetimler içerisinde tek adam ve tek parti hakimiyetindeki otoriter yönetimlerden söz ediyorsunuz hocam. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, son bir sorunuz varsa kısaca onu alabiliriz.
Aslında hocam, ben Adalet ve Kalkınma Partisi açısından bu süreci, yani biraz real siyaset açısından Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefet açısından bu yaşananlara bir fotoğraf çizer misiniz kısaca? Bülent Arınç'ın çıkışı ve Türkiye'deki muhalefet.
Yani uyarlayabiliriz tabii ki. Bu benim bahsettiğim çalışma, Barbara Geddes'in çalışması. Çok literatürde ses getiren bir çalışma. Çalışmayı yaptığı tarih, ilk yayınladığı tarih 1999. Ondan sonra daha fazla veriyle bunları genişletiyor ve 2010'da ikinci bir dalga yeni veriyle bunu tekrar yapıyor. Bu çalışma içerisinde Türkiye yok. Fakat bu çok kabul edilmiş siyaset bilimi içerisinde bir teorik yaklaşım olduğu için biz bunu tabii ki uyarlayabiliriz farklı sistemlere. Arınç'ın eleştirileri ve AK Parti iç çalışmaları da bunu aynı şekilde uyarlayabiliriz. Arınç'ın eleştirisi zaten AK Parti'yi bir tek adam yönetimi, tek adam sistemine dönüşmüş olmakla eleştirmişti. Dolayısıyla sadece yani AK Parti üyelerinin görüşleri üzerinden bile bunu yapabiliriz ve bu kategorizasyonu yapabiliriz. Evet, bu teorinin ben uyarlanabileceğini düşünüyorum Türkiye örneğine de. Tabii ki bu, dediğim gibi biraz önceki, bir modeldir. Yani mesela bu otokratik sistemin ne zaman başladığı, ne zaman bittiği, ne zaman hangi kategoriye geldiği, ama Türkiye örneğinde de, yani Türkiye'nin demokrasi sporu 2010'lara kadar biraz, yani 2000'lerin başından 2010'lara kadar biraz yukarıya doğru bir ivme izliyordu. 2010'da yatay seyretmeye başladı. 2013'ten sonra düşüşe başladı ve 2018'den sonra da pek çok demokrasi ölçen endekse göre bir statü değişikliğine girdi ve hani kısmi özgürden özgür değil kategorisine düştü. Bunların hangisini başlangıç tarihi olarak alırdık böyle bir kategorizasyon için, onu tartışabiliriz. Ama önemli olan, yani benim vurgulamak istediğim ilk 20 yılın önemi.
O zaman 2023 seçimleri için de bizim için oldukça kritik önemi, değil mi hocam?
Evet, çünkü bu 20 yılın içerisindeyiz. Yani belli bir aşama sonrasında artık seçimler gücünü kaybetmeye başlıyor ciddi şekilde. O yüzden bu aşama, bu kritik aşama geçilmeden, kısıtlı bir alanı olmasına rağmen muhalefet hala siyaset yapabiliyorken, seçimler tümüyle adil değilse bile hala seçimlerin anlamı varken, Türkiye'de pek çok siyasi analist, siyaset bilimci seçimli otoriter olarak tanımlıyor. Yani seçimlerin hala, otoriter uygulamalara rağmen seçimlerin hala bir rekabet içerebildiği, hala bir fark yaratabildiği, o yüzden bu eşiğin aşılmamasını vurgulamak da amacım. En son bunu söylemiş olayım.
Çok teşekkür ediyoruz hocam, değerli katkılarınız için çok sağ olun.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Medyaskop'a konuştu. Altılı Masa'dan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dek pek çok sorumuzu yanıtlayan Karamollaoğlu, muhalefetin adayı konusunda %99 kazanacak bir aday olmalı derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili olaraksa Erdoğan sadece ben aday olacağım diyerek aday olamaz, anayasa çok açık dedi. Aytu Özçolan röportaj.
Bir numaralı meselemiz başkanlık sisteminin değişmesi. Biz belirlenecek olan, bizim belirleyeceğimiz olan adaya bir defa güvenmeliyiz. Sözünde duracak, birlikte çalışacağız. Evet, en iyi adayı bulacağız, bulmaya gayret göstereceğiz ama kazanacağından da %99 emin olmamız lazım en azından bugünkü şartlarda. Erdoğan sadece kendisi ben adayım diyerek aday olamaz. Anayasa çok açık. Bir cumhurbaşkanı iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra üçüncü dönem kendisi veya partisi ona aday gösteremez. Peki cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Meclis karar verirse.
Röportajın tamamı için Medyascope YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Abdullah Öcalan'a görüş izni verileceği iddiaları gündemdeyken bir çağrı da Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar, kaldırılsın tecrit, Öcalan doğrudan doğruya kamuoyuna konuşabilsin dedi. Kemalcan açıklamaları 5 soru 10 cevapta değerlendirdi.
Peki gerçekten iktidar yeni bir çözüm süreci hamlesi yapar mı diye sorarsan ne diyebiliriz? Dediğim gibi bu iddia yıllardır devam ediyor. Bu konuda gayet net şunu söyleyebilirim. Çözmek anlamında, yani çözüm sürecinden sahiden bir çözüm anlıyorsak bunu yapacağını düşünmüyorum. Ama bunu yapabileceğini söylemesinin gayet mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar hep MHP barajı yüzünden veya şu anda oluşturduğu kilit seçmen ya da çekirdek seçmenin son derece bu konuda artık tutum ve tavır katılaşması yaşadığı için buna çok giremeyeceği, muhalefet cephesinde milliyetçi seçenekler olduğu için bu riski almayacağı söyleniyordu. Ama ben açıkçası hala bir şey yapmadan bir şey yapıyor gibi davranmayı iktidar açısından mümkün görüyorum. Bunun pazarlıklarını ve zeminini, pazarlıklarını yapıyor, zeminini yokluyor da olabilir. Bu da hiç şaşırtıcı değil.
Musa Anter cinayetinin de dahil edildiği JITEM ana davasının 35. duruşması bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 20 Eylül'de zaman aşımına uğrama tehdidiyle karşı karşıya olan dava 15 Eylül 2022'ye ertelendi. Anter'in oğlu Dicle Anter yıllardır devam eden yargı sürecini Medyascope'a değerlendirdi.
Bu davanın sonuçlanması için 30 yıl beklemeye gerek yoktu esasında. Çünkü bütün veriler ortada. Demin de sizin de söylediğiniz gibi başlangıçta Kutlu Savaş'ın raporunda Musa Anter'in öldürülmesi bir hataydı. Çünkü Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyor diye bir rapor hazırlamıştı. Bu rapor dahi kayda alınmadı. Yani bilinen gerçekler ortada, her şey ortada. Ama işte dediğim gibi bir el var. Bu el bütün bu cinayetlerin üstünü örtüyor. Mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyor muyuz? Esasında yani her böyle davalarda çok evvelden bitmesi gereken bir dava olmasına rağmen 30 senelik bir zaman aşımına tekabül etti. Mahkeme acaba bağımsız mı kendisinden karar veriyor veyahut da başkalarının ultimatumları doğrultusunda mı karar veriyor, onu bir türlü çözemiyoruz. Tabii onları suçlamak şey değil, çünkü emir büyük yerden geliyor. Yani bir kişinin ağzından çıkacak sözle bugün hukuk işliyor maalesef Türkiye'de. Öyle bir beklentimiz, yani bu davada bir karar çıkar çıkmaz hiç bilmiyorum. Ama önümüzdeki son davada belki bir karara bağlanır. Bu karara bağlandıktan sonra artık biz de kendi yol haritamızı ona göre çizeceğiz.
Peki AP Musa kimdir? Portre bakalım, izleyelim.
AP Musa olarak bilinen Kürt aydını, gazeteci ve yazar Musa Anter, 1920 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Eski Mağara köyünde doğdu. İlkokulu Mardin'de, ortaokul ve liseyi Adana'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu ile birlikte İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, yayımladığı Kürtçe şiiri Kımıl sebebiyle 1959 yılında 49'lar davasıyla idamla yargılandı. 27 Mayıs darbesinde aftan yararlanarak serbest kalan Musa Anter, cezaevinden çıktıktan sonra Denk ve Barış Dünyası ve Yön dergilerine yazdı. Devrimci Doğu Kültür Ocakları, Halkın Emek Partisi, Mezopotamya Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitülerinin kurucuları arasında yer aldı. 1963'te 23'ler davasından yeniden cezaevine girdi. Mamak, Sultanahmet, Balmumcu, Seyrantepe ve Nusaybin cezaevlerinde yattı. 12 Eylül darbesinde Kürtçülük propagandası yapmak suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Hayatı boyunca 11 yıl 5 ay hapis yattı. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da kaldığı otelden alınan Anter, Seyrantepe mevkiinde Cumhuriyet Mahallesi 36. sokakta öldürüldü. Anter'in yanında bulunan gazeteci, yazar ve siyasetçi Orhan Biroğlu da saldırıda yaralandı. Eski JITEM elemanı Abdülkadir Aygan, Anter'in JITEM tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın isteği üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda Anter cinayetinin Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım tarafından planlandığı ve işlendiği belirtildi. Anter'in mezarı Nusaybin ilçesine bağlı Akarsu Bucağı Eski Mağara Köyü'nde bulunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Kiev yönetimi bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanacağını açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım hedefi nedeniyle Rusya'nın saldırılarının artacağını söyledi.
Ukrayna bazı Rus müziklerinin medyada ve kamusal alanlarda yasaklanacağını açıkladı. Yasağın yalnızca Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından sonra Rus vatandaşı olanlar tarafından icra edilen müzikler için geçerli olacağı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kınayan sanatçılar yasaktan muafiyet için başvurabilecekler. Alınan bu karara göre Rusya ve Belarus'tan kitap ithalatı da yasaklanacak, Rus vatandaşları tarafından yazılan kitapların basılması ve dağıtılması yasaklanacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan Rus yazarlar yasadan muafiyet için başvuru yapabilecekler. Yeni yasa tasarısı Ukrayna parlamentosundaki 450 milletvekilinden 303'ü tarafından kabul edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım hedefi nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştıracağını söyledi. AB üye ülkelerinin Ukrayna'ya aday statüsü verilip verilmeyeceğine bu hafta içinde karar vermeleri bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın AB'ye katılma hedefine karşı olmadığını söyledi. Ancak Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, AB'ye katılım yolundaki herhangi bir adımın Moskova'nın daha fazla dikkatini çekeceği konusunda uyarıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini ve Batı'nın Kiev'i bu süreçte desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Savaşın maliyetinin yüksek olduğunu belirten Stoltenberg, Moskova'nın askeri hedeflerine ulaşmasına izin vermenin bedelinin daha da büyük olacağını söyledi.
Kolombiya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu eski gerilla hareketi üyesi ve eski Bogota Belediye Başkanı Gustavo Petro kazandı. Oyların %50,5'ini kazanan Petro ülkenin ilk solcu başkanı oldu.
Kolombiya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu eski gerilla hareketi üyesi Gustavo Petro kazandı. Kazandığı %50,5'lik oy oranı ile sadece popülist rakibi Rodolfo Hernandez ile arasında 700 bin oy farkı bulunan Petro ülkenin ilk solcu başkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken de seçim sonuçlarının ardından Biden yönetiminin Kolombiya ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti ve Petro'yu tebrik etti. Alınan bu sonuçlar ile Kolombiya halkı ilk solcu başkanının yanı sıra ilk kez siyah bir başkan yardımcısı da seçti. Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun seçim çalışmalarını yürüten 40 yaşındaki Francia Marquez, ülke tarihinde bu göreve gelen ilk siyah kadın oldu. Eski M19 gerilla hareketinin üyesi Gustavo Petro, ülkede giderek artan eşitsizlik, yolsuzluk, şiddet, suç oranlarındaki artışı azaltma, fosil yakıtlara duyulan bağımlılığı tersine çevirme, milyarderlerden daha fazla vergi alma, tarımda reform ve Kolombiya devrimci silah güçleriyle yapılan barış anlaşmasına geri dönülmesi vaatlerinde bulunmuştu. Petro'nun 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den görevi devralması bekleniyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Kanada Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 3 Temmuz'da yapılacak. Fransa'da seçmenler dün kendilerine Parlamentoda temsil edecek 577 milletvekilini seçmek için ikinci kez sandık başına gitti. Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğindeki ittifak, parlamentoda kazandığı 246 koltukla mutlak çoğunluğu sağlayamadı. Böylece Fransa'da 1988 yılından sonra ilk kez Cumhurbaşkanı parlamentoda çoğunluk sağlayamamış oldu. Pınar Kılavuz hızlı ve kısa olarak Fransa'daki seçimleri değerlendirdi. Güne bakışı hızlı ve kısa yorumda Pınar. Pınar'la bitiriyoruz. Hoşça kalın.
Merhaba. Dün 19 Haziran'da yani Fransa'da genel seçimler yapıldı. Bugün genel seçimlerin sonuçlarını değerlendireceğim. Şöyle ki biz 577 tane milletvekilini seçtik dün. Ve aslında burada konuşulması gereken şey sol ittifakın yani MİT'in başarısı, sağcı Marine Le Pen'in içinde bulunduğu partinin üstün başarısı, çünkü 8 vekilden 89 vekile çıkarttılar meclisteki yerlerini ve bir de tabii ki geleneksel sağ olarak adlandırdığımız Le Republic'in yani Cumhuriyetçiler Partisi'nin vekillerinin düşmesi, aynı zamanda da Macron'un tabii ki de mutlak çoğunluğu elde edememiş olması. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nı da destekleyen partilerin içinde olduğu ansambl hareketi mutlak çoğunluğu elde edemedi. Yani 289 sandalyeyi alamadı mecliste. Bu da yeni bir düzenleme olduğu anlamına geliyor. Tam olarak bir koalisyon olacak. Çünkü koalisyon olacak daha doğrusu. Sol ittifak dediğim gibi ilk başkanlık seçimlerinde sağlayamadığı birliği sağladı ve vekil sayısını arttırdı. 133 tane milletvekili girdi NÜK'ten. Ensemble yani bu Macron'u destekleyenler 245 tane vekil koydular ve 289 vekil alınsaydı mutlak çoğunluk sağlanacaktı. Biz buna görece çoğunluk diyoruz. Ve 2002 senesinden beri ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nı destekleyen parti mecliste mutlak çoğunluğu elde edememiş durumda. Ayrıca sağın bu kadar hızlı yükselmesi de bize aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenin gösteremediklerini yeniden göstermesi anlamına geliyor. Burada bir Emmanuel Macron'a, onu destekleyenlere bir uyarı niteliğinden de bahsetmek mümkün. Dediğim gibi radikal sağın neden bu kadar yükseldiği önemli. Sol ittifakın aslında hedeflediğini de gerçekleştiremediğini görüyoruz. Çünkü Jean-Luc Mélenchon şunu söylüyordu. Vekil sayısı çoğalırsa kendilerini destekleyen Jean-Luc Mélenchon başbakan olabilecekti. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı meclisteki çoğunluğa göre onların fikrine hitap eden ve onlarla aynı noktada bulunan birisini başbakan olarak atamak durumunda kalacaktı. Fakat Jean-Luc Mélenchon'un şu anda başbakan olması söz konusu dahi değil. Dediğim gibi yeni bir başbakan atanacak mı? O da belirsiz. Çünkü zaten genel seçimlerden önce yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Elizabeth Borne'u Emmanuel Macron başbakan olarak atamıştı. Acaba görevine devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Fakat bakan olarak atanmış iki kişi bu seçimleri kaybettiği için istifa etmek zorundalar. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı, bir diğeri ise Ekoloji Bakanı. Şimdi Fransa'da bu koalisyon olduğu için Cumhurbaşkanı ile Başbakan aynı noktada olmayacağı için büyük ihtimalle ya da daha doğrusu meclis bizi Fransa'da diplomasinin ve pazarlığın doldurduğu günler bekliyor diyebilirim. Ben bugün bunları aktarmak istedim. Görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.